Bye bye Türkçe.
Ayrım 20.
Bilim, bilim politikası ve üniversiteler. Dipnot 1997. Günaydın. Sayın rektörler, değerli eğitimci ve araştırmacı arkadaşlar. Üniversitenin görevi eğitim ve araştırma yapmaktır. Yalnız burada değil, birçok ülkede zaman zaman üniversitede eğitim, öğretim mi daha ağırlıklı olmalı, araştırma olmalı mı, niye olmalı tartışmaları yapılır. Halbuki eğitim ve öğretimle araştırma iç içe ve birbirine tamamlayıcı olmalıdır. Çünkü en iyi öğrenme bir işi yaparak öğrenmektir. Birisini dinleyerek ne kadar allame-i cihan birisi anlatsa, bir hocayı dinleyerek fazla bir şey öğrenilmez. O ancak bazı yollar gösterir, asıl öğrenme ondan sonra insan kendisi sorular sorarak, konunun can alıcı noktalarını görerek, kafasını o konuda çalıştırarak, meseleleri çözerek o konuyu kendi beyninin içine mal etmekle olur. Bu araştırmanın başlangıcıdır. Araştırma yapmayan, yaptırmayan bir öğretim üyesi sonunda bir CD, eskiden olsa gramofon plağı diyecektik, haline gelir, kendini yenileyemez ve heyecanı kalmaz. Heyecan olması için yeni bilgi üretmek, onun heyecanını duymak lazımdır ki o heyecanı gençlere de aşılayabilsin. Bu araştırma nedir? Biz şimdi tereciye tere satacağız. Araştırma, herkes araştırmacı. Türkiye'de araştırma, işte 1962 yılından beri, TÜBİTAK'ın kuruluşundan beri araştırma yapılıyor. Birileri doktora için yahut doktora üstü dışarı bir ülkeye gider. Niye gider? Ne konuyu öğrenecek? Gelip onunla Türkiye'ye ne faydası olacak? O hiç düşünülmez. Rastgele nereden kabul kağıdı bulabilirse oraya gider. Gittiği yer hakkında kendisine hiç malumat verilmemiştir. O ülkeyi de tanımaz, gittiği yeri de tanımaz. O daldaki önemli kişileri yahut faydalı yeni işler yapanları da bilmez. O üniversiteye gider ve orada onun yanına kim kabul ederse lütfen onun yanında bir araştırmaya başlar. Yani başkasının araştırmasına yardımcılık eder. Tesadüfen bir konuda işte bir iki yayın yapar, bir doktora vesaire alır ve Türkiye'ye döner. Şimdi Türkiye'ye döndüğü zaman gördüğüm birçok arkadaşlarda, çeşitli üniversitelerde, yıllardır Türkiye'de gördüğüm, ilk gelenler önce bir ahu vah ile işe başlarlar. Efendim biz burada nasıl araştırma yapalım, işte şu yok, bu yok, şu da yok, bu da yok falan. Niye yok? Bir kere onun yapmak istediği, dışarıda tesadüfen yaptığı o araştırmanın ucunun ucunu Türkiye'de devam ettirme gayreti. Yani bu, Türkiye'de şimdi niye yapılacak, ne olacak, öyle bir mesele yok. Dolayısıyla bunların bir kısmı birkaç sene direndikten sonra ya dışarı kaçar yahut da kaçamayan bir müddet sonra sisteme uyar, işte öyle idare eder. Şimdi bakıyoruz hakikaten Türk üniversitelerinde araştırma yapmak öyle her baba yiğidin harcı değil. Çünkü bir kere diyoruz, kaç saat ders veriyorsunuz? İşte ne bileyim 40 saat falan. Yahu hayret nasıl olur? Yani lisede bu kadar yok. Diyorlar ki, vallahi işte çok ders verirsek çok para alıyoruz, ne yapalım? Geçim dünyası. Peki araştırma yapan? Araştırma yapan fazla teşvik edilmiyor. Yani öyle anlaşılıyor ki, tabii oralarını pek bilemiyorum, zaman zaman gelip gittiğim için bazı arada kopukluklar oluyor. Türkiye'de aslında 70'lerde başlamış olan bir araştırma geleneği bazı üniversitelerde, o da zayıflamış ve adeta üniversiteler birer lise haline getirilmiş yahut getirilmek istenmiş. Buna rağmen, her şeye rağmen içinde o bilim heyecanını duymuş veya duymakta olan kişiler olduğu için onlar insanüstü gayretlerle araştırma yapmaya devam ediyorlar. Ben de Yıldız Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerde bu gibi arkadaşları tanıdım, çok memnun oldum ve asıl onları kutlamak gerekir. Çünkü dışarıda bir laboratuvara her imkan verilip konmuş birisi araştırma yaparsa, yapar ama bu şartlar içinde bu gibi araştırma yapan insanları gerçekten takdir etmek gerekiyor. Şimdi bu araştırmada işte araştırma yapıyoruz, birkaç yayın yapıyoruz, işte dolayısıyla doçentlik tezi oluyor vesaire gibi, sadece bunun için araştırma yapılmaması gerekir. Şimdi dünyada araştırılacak çok konu var. Bütün insanlık, dünyanın bütün nüfusu her ferdi %100 seferber olsa, bütün kaynaklar araştırmaya ayrılsa ve 100 sene uğraşsalar daha tabiatın sırlarını ne kadarını çözebilirler ki? Araştırılacak çok konu var. Hiçbir ülkenin gücü hepsini araştırmaya yetmez. O halde seçim çok önemli. Seçmek. Neler araştırılacak, ne için araştırılacak? Bunun içinde her ülkenin bir bilim politikası, bir araştırma politikası vardır. Bu da kopuk. Kendi başına bir iş değildir. Bu politika, bilim ve teknoloji, araştırma politikası, eğitim politikası, iktisadi politika ve dış politika, bütün bunlar iç içe birbirine bağlıdır. Bunların hiçbiri olmazsa araştırma politikası da olmaz. Sorarım size, Türkiye'nin bir dış politikası var mıdır 50 yıldır? Türkiye'nin dış politikası Avrupa ve Amerika'ya yalvarmaktan ibarettir. Başka bir dış politika göremiyorum. İktisadi politika, işte burasını tamamıyla bir pazar yeri haline getirmekten ibaret kalmıştır. Maalesef gittikçe öyle oluyor, görünüyor. Yani şimdi McDonald's ve Pizza Hut'tan geçilmiyor ortalık. Yani yabancı sermaye yatırımı bu muydu? Bununla mı kalkınacağız? Dolayısıyla bunların hepsi birbirine bağlı. Şimdi bu şartlarda araştırma görevlilerinin işi hakikaten zor. Ama işler zor olmasa o işin tadı da olmaz. Kolay işten ne olacak? Buraya mesela dışarıda biraz araştırma yapıp gelip de bana yakinen, işte o yok bu yok nasıl yapalım diyenler, hep şöyle diyorum. Önemli olan bu şartlar içinde ne yapabilirsek yapmamız lazım ve bunu yaparken de ne için yaptığımızı düşünmemiz lazım. Eğer devletimiz bunu düşünmüyorsa bari biz düşünelim. Ne yapalım? Başka çaremiz yok. Yapılan araştırmanın tabii bu ülkeye bir faydası olması lazım. Dışarıya 5000 tane öğrenci, doktora öğrencisi vesaire gönderilip milyarlarca dolar harcanıyor. Yokmuş, Milli Eğitim Bakanlığıymış, çeşitli kuruluşlarmış, özel kişilermiş. Dışarıya giden dolarların bir hesabı daha hala yapılmamıştır. Fakat şöyle tahminen bir düşünseniz, milyarları buluyor dolar olarak ve bu ara bu miktarlar kafanızda şöyle kaba taslak bir hesap yaparsanız göreceksiniz ki Türkiye'deki bütün üniversitelerin tüm bütçesinden fazladır. Böyle eğitim sistemi olur mu? Bundan beklenen gaye nedir? Ben size söyleyeyim. Söylenmeyen bir gaye vardır bunda. Yani biraz dikkat etmek lazım. Bence bundan beklenen, söylenmeyen gaye, bu gidenlerin sadece dışarıda dışarıların kafalarına uygun, Türkçeden daha çok İngilizceyi bilen, onu seven, burada gelip Türk gençlerine Türkçe değil, İngilizce olarak ders vermekten başka marifeti olmayan kopuk insanlar yetiştirmektir. Bununla Türkiye'ye bir fayda gelmez. Evet, dışarıya belli sayıda insan gönderilir. Bizde olmayan becerileri, bilgileri edinmek için. Ama bunlar Japonların yaptığı gibi belirli amaçlarla, herkese belirli görevler vererek bir temel politikanın parçaları olarak vazifeyle gönderilir. O vazifeyi yapmadan dönmezler. Böyle bir durum yok tabii. Rastgele gidilir, bütün gaye işte gelsinler, burada İngilizce olarak ders anlatsınlar. Ayrıca o konuyu da hep anlatıyoruz. Ayrıca eğitim dilini toptan kaldırıp atıp dilini tamamıyla İngilizce yapmaya çalışan bugün dünyada başka ülke bulamazsınız. Sömürgelerde bile, yani resmen sömürge olanlarda, bir de resmen sömürge olmuş olan veya hala öyle olan ülkelerde bile bunun tersine kendi dilleriyle eğitim yapmak, kendi dillerini, kültürlerini kalkındırma gayreti ve politikası bugün son derece daha da artmıştır. Bütün bunların yanında Türkiye'ye baktığınız zaman topyekun olarak bir benlik, kişilik ve bir kimlik intiharına kalkışmış bir toplum daha göremezsiniz. Bir milletimiz maalesef bunu, işte zaman zaman bizim gibi Don Kişotlardan duyuyorsa da hala bunun vehametini hissedebilmiş değildir. Nereye gittiğimizin farkında değiliz. Bütün bunlarda bu genç araştırma görevlisi arkadaşların şimdi ve ileride oynayacakları çok büyük roller var. Evet, çok çetin şartlar olacak, şimdi ve ileride de. Ama onlar olmadan zaten bu işin zevki olmaz. Aslında böyle çetin şartlarda, bu kadar büyük güçlüklerde uğraşmak bizim gibi insanlara ve bu genç araştırma görevlilerine büyük bir lütuf ve nimettir. Her şeyin oturduğu bir toplumda çalışan insanlar, tıkır tıkır sabah akşam işte normal vazifesini gören insanlar, böyle uğraşırlar. Duyulacak heyecanları duyamazlar ve o kadar mutlu olamazlar. Onun için hep beraber bu toplumun layık olduğu eğitim düzeyine, araştırma kafasına, yapıcı soruları kendi sorucu, ondan bundan cevap dilenmeyen, danışma dilenmeyen kafada insanlar yetiştirmektir. İngilizce öğrenmenin yolu. Dipnot 3 Aralık 1997. Kimse buna görüş falan demeye yeltenmesin. Şimdi size uluslararası çok önemli, önemli ne demek? Hayati bir gerçeği bir kez daha söyleyeceğim. Kişinin mesleğine göre değişen, ona göre gereken bir yabancı dili, o mesleğe yetecek tarzda öğrenmesi çok faydalıdır. Peki, böyle bir yabancı dili öğrenmenin en kestirme, en iktisadi, en doğru yolu nedir? Kendi aklının kendisi sahibi olan, yani Uganda, Filipinler gibi sömürgeleşmemiş tüm dünya ülkelerinde yabancı diller gece veya yaz kurslarında, görsel, işitsel dil laboratuvarlarında, okullarda ayrı yabancı dil derslerinde öğretilir ve gayet iyi sonuç alınır. Avrupa'sı olsun, Asya'sı, Güney Amerika'sı olsun, yabancıların oyunlarına gelmemiş hiçbir ülkede yabancı dil öğretiyoruz diye ülkenin dilini kaldırıp atıp da okullarda çeşitli dersleri yabancı bir dilde yapmak şeklinde bir yabancı dil öğretme yöntemi yoktur. Her yerde bu yabancı dil eğitimi yerine yabancı dille eğitim bir ülkeye, bir ulusa yapılabilecek en büyük hainlik, en büyük alçaklık ve bir insanlık suçu olan kültürel soykırım sayılır. Dolayısıyla her bağımsız, her şerefli ülkede yabancı dille eğitim o ülkenin anayasasına aykırıdır. Bu konuda hiçbir taviz verilmez. Türkiye'de 1954'e kadar İngilizce ile eğitim yapan hiçbir Türk okulu yoktu. Zaten bu her devirdeki anayasalarımıza, Atatürk'ün Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na, Lozan'a tamamıyla aykırıydı. Halen de öyledir. Atatürk eğitim dilinin tümüyle Türkçe olması üzerinde ısrarla durmuş, eğitimin milli eğitim olmasının 5 şartını buna bağlamıştır. Atatürk, milli bir eğitim içinde yabancı dil nasıl öğretilir örnek olsun diye 1930'larda Türk Eğitim Derneği'ni kurmuş, onun özel okulu Ankara Yenişehir Lisesi'nden haftada 10 saat yabancı dil dersi konmuş, bugün takviyeli yabancı dil denen düzen ama bütün dersler güzel bir Türkçe ile verilmiştir. 1954'te ne yazık ki benim bu şahane okuluma yabancı çengeli atılmış, Atatürk'ün örnek okulu İngilizce eğitime geçen ilk Türk okulu oluvermiştir. Birkaç yıl sonra da Anadolu liseleri aldı yürüdü. Arkasından Orta Doğu, sonra alıştıra alıştıra Boğaziçi, derken Bilkent, sonra sayısız özel okullar ve benzeri. Kimse bu gidişin tesadüfen veya cahillikten veya talepten olduğunu sanmasın. Bu 2000 yıl önce Romalıların Keltlere, 1890'da İngilizlerin zorla İrlandalılara yaptığı tarihten silme oyununun aynıdır. Tarihteki acı misaller gösteriyor ki, bir ülkede eğitim dilini yabancı dile çevirmek oyunu anaokullarına kadar indikten 1,5 nesil sonra o ülkenin kendi dili kayboluyor. Ana babalar kendi çocuklarıyla kendi dillerinden konuşamaz oluyorlar. Az sonra da o ülkenin, o ulusun adı bile tarihten siliniyor. O halklar bir köle kalabalığından ibaret kalıyorlar. O ülkelerde artık asırlarca ne bir yaratıcılık ne bir ilerleme görülebiliyor. İşte Türkiye'ye biçilen kaftan, daha doğrusu kefen budur. Türk dili bitince, ki hızla bitiyor, ne Türkiye Cumhuriyeti kalır ne tarihteki 10.000 yıllık Türk varlığı ve adı. Yabancı dille eğitimi Türkiye'den tümüyle silip atmak, bu ülkedeki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, her gerçek Atatürkçünün, her gerçek milliyetçinin, her gerçek solcunun, her gerçek bilimcinin, din ve gönül ehlinin, her gerçek hümanistin, her gerçek laik ve çağdaşın, her gerçek eğitimcinin, her şerefli basın yayın mensubunun, her gerçek dünya vatandaşı eğilimlinin, her Türk gencinin birinci davası olmalıdır.
Ayrım sonu.